Ayrım 13.
Oraya çiçeğin dibine uzanıverdi. Gözlerimi gökyüzüne dikti. Gökyüzü çok uzaklardaydı. Gittikçe de uzaklaşıyordu. Neredeyse gözden yitip gidecek, yerinde bir top ak bulut gibi, bir top insanın yüreğini hoplatan, kanını kaynatan, kanına karışan bir top mavi kalacaktı. Birden ayağa fırladı. Koşarak kayığına vardı. Çözdü, biraz yem bulayım diye düşündü. Kedi neredeydi? Sağa sola bakındı. Kedi çoktan gelmiş, kayığın içine kurulup oturmuş, keyifle yalanıyordu. İliklerine kadar sevince kesti. Kayığa atladı, motoru kolaylıkla çalıştırdı. Güneye doğru dümen kırdı. Deniz dümdüzdü. Güneş kızdırıyordu. Denizde bahar kokuyor dedi. Baharda en çok denizler bahar kokar. Elini uzattı, kediyi okşadı. Kedi sevincinden 3 kez takla attı. Ardından da ön ve arka ayaklarını alabildiğine, orta yerden kopacakmış gibi uzatarak gerindi. Birden de ayağa kalktı. Hemencecik de yalanmaya başladı. Onunla da yetinmedi, Vasili'nin elini hızla yalamaya koyuldu. Bundan çok hoşlanan balıkçı elini çekmedi. Yemi unuttuğu aklına düşünce dümeni kıyıya kırdı. Kıyı kıyı çok ağır gidiyordu. Birkaç zargana yakaladı. Zarganaları temizledi, kesti. Oltaya geçirdi, denize attı. Burundan 5 kulaç kadar açılırken oltaya bir balık takıldı. Balık oltanın ucunda öylesine çırpınıyordu ki neredeyse ipi koparacaktı. Vasili balığın lüfer olduğunu anladı. Fazla yorulmadan lüferi içeri aldı. Balık sandığından da daha büyüktü. Livara attı. Kedi bir süre umutla livarın yöresinde ağzının suyu akarak döndü. Vasili, biraz sabreyle arkadaş, 3. balık senin, diyerek onu okşadı. 3. balık çok çabuk geldi. Bu daha büyük bir balıktı. Vasili balığı temizledi, kesti. En büyük parçayı kedinin önüne attı. Kedi parçanın yöresinde her bir yanı koklayarak dolaştı. Geldi Vasili'nin ellerine uzun bir süre süründü. Sonra balığa gitti. Bıyıkları titremekten uçarak önündeki parçayı hemencecik yuttu. Vasili şaşkınlıkla öteki parçayı da verdi. Kedi onu da balığın hepsini yedikten sonra gitti. Arkadaki telis çuvalın üstünde kıvrıldı yattı. Dünya ile bütün ilişkisini kesti. Gün battı batacak geri döndüler. Vasili çınarların altında bir ateş yaktı. Yalımları dallara kadar sünen, ta uzaklardan gözüken, Vasili varsın gözüksün dedi. İnşallah biri adaya düşer de ben de onu öldürürüm de bu işkenceden kurtulurum. Ama nerede? Deniz bomboş, ne gelen var ne giden. Şu anda bir gelen olsa, yanındaki tüfeğini okşadı. Ah bir gelen! Hiç sapıtmaz alnının ortasından çivilerdi. İçini bir sevinç aldı. O giden adam nasıl olsa yarın öbür gün gelecekti. Öte birisi herhalde şu evlerden birisindeydi. Pişen balıkları bayat ekmekle kedisiyle birlikte yedi. Yarın ilk iş olaraktan onun öteberilerine bir bir bakacaktı. Çorbacının evine gitmedi, iskelede kaldı. Kayıktan telis çuvalı aldı, başına yastık yaptı. Uzun kanepelerin üstüne uzandı. Boşluk onu çok yormuştu. Hemen uyudu. Sabahleyin erkenden uyandı. Poyraz Musa'nın öteberilerini koyduğu eve gitti. Kapı kilitli değildi, içeriye daldı. Alt kat koskocamandı. Solda büyük bir mutfak, mutfağa bitişik bir oda, karşıda 2 oda daha, karşıda damarlı, sarı kaz dağı mermerinden bir ocaklık, işlemeli, yepyeni, daha kullanılmamış. Odaların kapısını açmadan merdivenlere yürüdü, yukarıya çıktı. Burası da aşağısı gibiydi. Uzun bir salon, salonun her iki yanında 2'şer oda, gene karşıda mermer, tahta karışımı işlenmiş bir ocaklık. Ocaklığın sağ yanına serilmiş yatak. İşte o adamın yatağı. Yatağın yanında bir eski terlik, yastığın üstünde yeni, belki daha hiç kullanılmamış bir mavi havlu, incecik yorgan bozması, mavi çizgili döşek, döşeğin üstünde de mavi bir incecik yorgan. Bu adam maviyi seviyor. Ayak ucuna duvarın dibine yerleştirilmiş ceviz sandığına hayran kaldı Vasili. Sandığın ön yüzünde, kapağının üstünde türlü kabartmalar. Böyle bir sandığı payasta bir Türkmen beyinin konağında da görmüştü. Bu sandıkların kilitleri hep çıngıraklı olur. Sandığın alt ucuna da bir kamış sepet dayamıştı adam. Sepet renkli kamışlardan örülmüştü. Ağzına kadar da doluydu. Vasili olduğu yerde uzun bir süre kıpırdamadan durdu. Hiçbir şey düşünemiyor, ocaklığın, sandığın, sepetin nakışları gözlerinin önünde birbirlerine girmişler, koşuşturup duruyorlardı. Süngü tak diye bir ses geldi. Top gülleleri hışıldayarak yağıyor, ormanın içine düşüyor. Ormanın içinden kopan topraklar ta buraya kadar geliyor, üstlerine yağıyordu. Süngü taktılar, siperlerden atladılar, her yanı toz bürüdü. Bir toz karanlığı içinde kaldı dünya. Barut koktu her yan, göz gözü görmüyordu. Tozun içinden iniltiler, kırılan kemik sesleri geliyordu. Bu süngü savaşı ne kadar sürdü kimse farkında değildi. Toz karanlığı kalktığında Vasili Ağrıyan omzunu tuttu. Süngü omzunun bu yanından girmiş, öbür yanından çıkmıştı. Süngüleyen askerin gözlerini hiç unutamıyordu. Süngülü tüfeği elinde koşup gelirken araları ya iki ya üç kulaçtı. Fazla değil. Karşıdan gelen askerin yeşil kanlı gözleri korkudan pörtlemiş, delirmiş, bitmiş, ne yapacağını bilemez, bütün yüzü gerilmiş, yüzlükten çıkmış bir korku olmuş. Karşı karşıya geldiklerinde şaşkın asker ne yapacağını iyice şaşırdı. Dönüp kaçmak istedi, kaçamadı, kıvrandı kaldı. Vasili soğukkanlı, hiçbir şey olmuyor gibi onu seyrediyordu. Askerin o anda yüzü açıldı. Pörtlek gözleri parlar gibi etti. Şaşkın süngünün omzuna geldiğini gördü Vasili. Dehşet bir korkuyla ürperdi. Sağ omzu, göğsü, kolu uyuşurken o da süngüsünü var gücüyle karşısındaki allak bullak yüzün bedenine sapladı. Karın üstünde birlikte düştüklerini biliyor. Gözünü açtığında bir büyük çadırın içindeydi. Karşısında güleç yüzlü, beyaz gömleği kan içinde bir doktor duruyordu. "Bir şeyin yok," dedi doktor. "Seni yaralayanı sen de öldürememişsin. O da kurtulacak ya, sakat kalacak." Aradan günler geçti. Bir aydınlık gündü. Karların üstüne ipiltiler çökmüş, dünya göz kamaştırıyordu. Savaş alanı geniş bir ovaydı. Bir yanı kardan, yüksek, doruğu bulutlardan gözükmeyen bir dağ. Bir yanı ucu bucağı olmayan kar altındaki ormanlardı. Ovayı on binlerce kaldırılmamış, yatmış, kalmış ölü silme kaplamıştı. Bugün değilse yarın gelir o adam. Öldüreceğim onu. Ona kırmızı götlü mektup mu yazdım? Ne işi var onun bu adada? Onu bu adaya gel diye kim çağırdı? Gelir gelmez, karaya çıkar çıkmaz, çakıllara basar basmaz alnının ortasından. Merdivenleri öfkeyle indi. En çok savaşları, savaşlardaki kırımları düşündükçe öfkeleniyordu. Bir meydan muharebesinin verildiği ovaya getirilmişlerdi. 150 askerdiler. Alandaki ölü askerleri toplayacak, uzaktaki dağın yamacına götüreceklerdi. Meydan muharebesi verileli günler olmuştu ve ölüler kokmuştu. Daha ovaya yaklaşmadan ağır bir koku bir yumruk gibi iniyordu yüzlerine. Kokudan kimi askerler yere düşüyor, dipçik zoru, ölüm korkusu bile onları yerlerinden kıpırdatamıyordu. Canlarını dişlerine takıp kalkanlar da birkaç adım sonra yere titreyerek düşüyor, düşer düşmez de canları çıkıveriyordu. Vasili dayanıklı çıktı. Bir kez olsun yüzüne top güllesi gibi inen koku onu yere düşüremedi. Yere düşerse bir daha kalkamayacağını biliyordu. Sonunda ovaya, ovayı silme doldurmuş ölülere ulaştılar. Baştaki yüzbaşı mendiliyle ağzını burnunu kapatmış, "Marş marş!" dedi. "Marş marş! Her asker bir ölüyü sırtına alıp şu karşı tepenin yamacına götürecek. Marş marş!" Askerler koştular. Her biri bir askeri sırtladı. Sırtlayanların büyük bir kısmı yolda yere düşüp toprağa kapaklanıp kaldılar. Vasili'nin sırtına aldığı ölü kurtlanmıştı. Vığıl vığıl eden kurtları Vasili ölünün parçalanmış boynunda, göğsünde gördü. Yandaki ölünün ceketini çıkardı, kendi ölüsünü sardı, sırtına aldı. Yolda birkaç kez tökezledi ya, dayandı. Ölü öylesine kokuyordu ki ciğeri sökülüyordu. Ne yaptı etti de ölüsünü yolda bırakmadı. Tepenin yamacına götürdü. Askerlerin kazdığı geniş, derin çukura attı. Yel esti, teri kurudu. Yel kokuyu aldı götürdü. Vasili tepenin ardına geçti. Orada kendisi gibi koku kaçkını çok asker vardı. Belki bir alay. İçlerinde yüzü bembeyaz olmuş, bitmiş, bir de binbaşı göze çarpıyordu. Elinde de koskocaman bir sopa vardı. Vasili bir kayanın kuytusuna kendini koyverdi. Bir külçe gibi yere yığıldı. Az sonra da eli sopalı çavuşların sert, üstüne yağmur gibi yağan sopaların altında kendine geldi. Gözlerini açtı ki herkes ayakta. Elleri tetikteki askerler de başlarında. Vasili bunca yıl süren askerliğinde her şeyi anımsıyor da bugünden sonrasını hiç anımsamıyor. Bir koku denizinin içinde, sırtında çürümüş ölüler ovadan tepeye, tepeden ovaya kaç gün geldi gitti. O iş nasıl bitti, oradan nereye götürüldüler, hiçbir şeyi anımsamıyor. Salt anımsadığı ilk sırtına aldığı göğsünde kıvıl kıvıl kaynaşan kurtlarıyla ilk ölü, binbaşı, eli sopalı, sopalarını askerlerin sırtında kıran çavuşlar, bomboş gözleriyle görmeden bakan, burnu koku almayı unutmuş binbaşı kendinden geçmiş. Alnının ortasından vuracağım o adamı. Hele bir adaya dönsün, ölüsünü de kokmuş ölüsünü de sırtıma alacak, işte şu mezarlığa götüreceğim. İsterse kokusu yedi deniz ötesine kadar denizleri kokutsun. İskeleye geldi, bir sağa bir sola vurdu kendini. Uca gitti. Çınarların üçünün de gövdesine dokundu, kamışlara vardı. Mor kamışlar Eylül sonuna doğru tozaklar dedi. Kamış tozakları ne güzeldir diye düşündü, mutlu oldu. Koyağa yürüdü. Zeytin ağaçlarının içinden geçti. Çok yaşlı, bütün gövdeleri çukur çukur olmuş, iki adam el ele verse gövdesini çeviremez. Dalları güdüklemiş zeytin ağaçları gördü. Bu zeytinliğin içinde büyümüştü. Kendinin de babadan, dededen kalma 11 ağaç zeytini vardı. Zengin sayılırdı. Ağaçları da gençti, verimliydi. Şimdiye kadar bu 1000 yaşındaki zeytinleri nasıl olmuş da görmemişti? Şaşılır. Oysa bu zeytinler dillere destandı. Bütün adanın övüncesiydi. Zeytinlerin üst başından denize bakınca ta uzakta bir balıkçı teknesi gördü. Tekne bu yana doğru geliyordu. Kaç gündür ilk olaraktan bu sularda bir tekne görüyordu. İçi sevinçle doldu taştı. Ne yapacağını bilemedi. Sağına soluna döndü. Koşarak yaşlı zeytinlerin arasına geldi durdu. Kalın gövdeleri severek okşadı. Güdük kalmış dallara acıdı. Kedi ayaklarının ucundaydı. Habire bacaklarına dolanıyordu. O da sevinçten dolmuş taşıyordu. Kediyi yerden kucağına aldı. İçi giderek okşuyor, seviyor. Yumuşacık tüylerini yüzüne sürüyor. Bir yandan da gelen tekneye derin bir coşkuya kapılmış bakıyordu. Tekne hızını almış doğru bu yana geliyordu. Kimin teknesi olabilirdi bu? Buradaki aşağı yukarı bütün balıkçıları tanır, tekneleri bilirdi. Gelen tekneden gözlerini ayırmadan bu teknenin kimin teknesi olduğunu bulmaya çalışıyor, bir de adaya gelen dostunu nasıl ağırlayacağını düşünüyordu. Bu balıkçıların hepsi kafayı çekerdi ve Tanasi'nin evinde horoz sesi duymadık şaraplar vardı. Birkaç şişe rakı, mastika, uzo da görmüştü. Tanasi evindeki yiyeceklerle gelen konuğunu dört başı mamur ağırlayabilirdi. Ya gelen balıkçı, adaya yerleşmeye gelen göçmenleri getiriyorsa, gelenleri adaya çıkar çıkmaz balıkçının önünde onları nasıl vuracaktı? Balıkçıyı da vurdu diyelim. Nereye kaçıp saklanacaktı? Nereye kaçarsa kaçsın balıkçılar onu arar bulur, paramparça ederlerdi. Balıkçıyı da göçmenlerle birlikte öldürse balıkçının ne suçu var? İçindeki bu ikircik sevincini aldı, sildi, süpürdü götürdü. Dünya bomboş kaldı. Yöresinde dört döndü. Tepeden tırnağa uyuştuğunu duyumsadı. Kucağındaki kediyi yere bıraktı. Kedi de küskündü. Onun da sevinci yüreğinden akmış gitmişti. Gitti o yaşlı ağaçlardan birinin altına yattı, yalanmaya başladı. Kediyi yerden kucağına aldı. Çorbacının evine koştu. Tüfeği, fişeklikleri döşeğin altındaydı. Fişeklikleri çaprazlama kuşandı. Tüfeğini omzuna taktı. Merdivenleri inerken arandı. Kedi onunla birlikte odaya çıkmamıştı, üzüldü. Aşağıya avluya inince kedi dış kapıdan koşarak geldi, bacaklarına süründü. Vasili'nin içi gene sevinçle doldu taştı. Yamacı tırmanınca tekneyi gördü. Mavi bir Karadeniz yapısı bir tekneydi bu. Ali Osman'ın teknesiydi, yollu bir tekneydi. 3 yıl önce kıyıdaki köylüklerden kaçan bir Rum balıkçıdan satın almıştı. Dediklerine göre Ali Osman'la Rum balıkçı kaçakçılık yapıyorlarmış. Ne kaçakçılığı yaptıklarını hiç kimse öğrenememiş, bilememişti. Balıkçı sakıza mı, başka bir yere mi kaçmıştı onu da kimse bilmiyordu. Bir kısım Rum onun, Mustafa Kemal Paşa'nın ordusuna silah kaçırdığını söylüyordu. Mustafa Kemal Paşa'ya silah kaçırmışsa sakıza, Yunanistan'a nasıl kaçıyordu? Yamaçta bir süre bekledi. Gözlerini yitip ortadan silinip gidecekmiş gibi hiç tekneden ayırmıyordu. Tekne denizi yararak, köpürterek geldi, adaya yaklaştı. Vasili de koşarak iskeleye indi. Tanesinin evine girdi, geri çıktı. Burası tehlikeliydi. Çünkü tekne gelip de iskeleye yanaştığında göçmenlerin içlerine bakmak için ilk açtıkları kapı Tanasi'nin kapısı olacaktı. Dışarıya çıktı. Kendine sığınacak yer aradı, buldu da. Kamışlığın arkasında üstünde yıkılmış işlemeli mermer direkler ve eski bir ören olan küçük bir tepecik vardı. Tepeciği de çepeçevre yaşlı zeytin ağaçları sarmıştı. Oradan bütün deniz tabak gibi gözükürdü. Kalın mermer direğin arkasına geldi oturdu. Tüfeğinin makinizmasını çevirdi. Fişekliğini yokladı. Tabancasını belinden çekti, aldı. Güneşe gelen tabanca menevişledi. Vasili sevindi. Deniz de böyle menevişliyordu. Üstelik güneşte de değil, daha gün doğmamışken, uzaklardan, tepeden daha deniz beyazken, kıyıdan, çakıl taşlarının üstünden bakınca deniz böyle sonsuz, bin bir renk cümbüşünde menevişlenir, bin bir renkte kıvılcımlanır. Tekne geldi geldi, iskeleye yaklaştı yaklaşacak, geriye döndü. Teknenin içine ıslak ağlar yığılmıştı, teknede de kimseyi göremedi. Tekne uzaklaşırken kıyıya koştu. Çakıl taşlarının üstüne dimdik dikildi. Tekne gözden yetinceye kadar da ayak parmaklarının ucuna dikilerek baktı. Sonra da bacakları onu çekemez oldu. Çakıl taşlarının üstüne sağılıverdi. Uzaktan bir motor patpatı duyuncaya kadar çenesi dizlerinin üstünde öyle kala kaldı. Patpatı duyunca da hemen ayağa fırladı. Yaklaşmış gelen turuncu balıkçı motorunu gördü. Motor doğru adanın üstüne geliyordu. Birincisinden daha coşkun bir sevinç içinde çalkalandı. İşte bu tekne mümkünü yok adaya çıkacaktı. Yoksa niçin böyle son hızlı adanın üstüne gelsin? Tepeciye koştu, tüfeğinin fişekliklerini, tabancasını bir çukura koydu. Geldi iskelenin ucuna dikildi. Tekne geldi geldi. Yarım mil kadar ötede durur gibi oldu. Vasili, gelin gelin gelin diye bağırdı. Bu adada insan var, gelin. Ben Atoynaton oğlu, balıkçı Vasili'yim, gelin. Vasili bu sefer daha da bozuldu. Öfkesi duman oldu da tepesinden çıktı. Küstü, gitti tepeciye. Tüfeğinin yanına oturdu. İşte bu ıssız adada da tek başımıza kaldık. Ne olacak halimiz? Kim gelir ki bu adaya, bu cehennemin dibine? Tuh be! Savaşı düşünmek, o korkunç günleri yeniden yaşamak onu biraz rahatlatıyordu. Ağız dolusu savaşa, savaşı çıkaranlara sövüyordu. Savaşı çıkaranları ilk söven kişiyle Sarıkamış'ta karşılaşmıştı. Bu bir doktor binbaşıydı. Akşama kadar hiç durmadan yaralıları ameliyat ediyor, durmadan da sövüyordu. İkincisi, bütün bedeni yara içinde, parçalanmamış bir yeri kalmamış bir teğmendi. Ondan sonra savaşlardan ne kadar geriye kalmış kişiyle karşılaşmışsa, küfür nedir bilmeyenler bile savaşa, savaşı icat edenlere, savaşı çıkaranlara, 7'den 70'e ver yansın ediyorlardı. İnsanların ne hayvanlıkları, ne sürüngen hayvandan daha sürüngen oldukları, ne kıvıl kıvıl eden, ığıl ığıl çürüyen solucan oldukları kalıyordu. Mermer taşın üstüne oturdu. Denize yüzünü döndü. Ne olacaktı şimdi? Deniz çizgi çizgi mavileyip geliyordu güneşin doğduğu yerden. Her anda da rengi değişiyordu. Ağlarda çırpınan balıklar. Sepetlerde oltaların ucunda çırpınan balıklar. Ne hakkımız var bu kadar can yakmaya? Öteden çok mavi çizginin ucundan bir balıkçı teknesi daha çıktı. Bu kadar uzaktan rengi belli olmuyordu. Vasili delicesine sevindi. İşte bu tekne adaya gelecekti. Hem de %100. İskeleye koştu, ucunda durdu. Deniz gene dümdüzdü. Belli belirsiz deniz kokusu, ot, çiçek, tomurcuk, kamış kokularını getiren ılık ince bir yel esiyordu. Vasili yavaş yavaş ortaya çıkan tekneyi, boynunu uzatmış, teknenin bir an önce adaya ulaşmasını bekliyordu. Tekne birden ortaya çıkıverdi. Mor, ak çizgili, geniş karınlı bir tekneydi bu. Öfkeli patpatları ta buradan duyulduğuna göre kim bilir motoru ne kadar eskiydi. Bu tekne adaya uğrayacak diye söylendi Vasili. Kimse kimsenin kısmetini yemez derler Türkler. İki tekne geçti gitti, adaya uğramadılar. Bu tekne gelecek, iskeleye yanaşacak. Ben de Tanasi'nin şarabını, böyle bir şarap Amerika'da bile yoktur. Bu gelen teknedekilere ikram edeceğim. Tekne gittikçe yaklaşıyor, Vasili ayakta, boynu denizin üstüne doğru sünmüş bekliyordu. Tekne yaklaştı. İçinde yaşlı uzun, ak sakallı bir adamla düşük kırmızı bıyıklı iki genç vardı. İskelenin tam önüne geldiler, durdular. demir mi atacaklar, iskeleye mi yanaşacaklar, bir süre el kol sallayarak konuştular. Vasili'nin yüreği göğsünü dövüyordu. Bir inecek gibi oluyorlar, Vasili'nin sevincine diyecek yok. Bir gidecek gibi davranıyorlar, Vasili kahroluyor. Üçü üç yerden de gözleriyle adayı tarıyorlardı baştan ayağa. Sonunda Vasili'nin yüreğini ağzına getirecek motor çalıştırarak ortalığı sarsan patpatlarıyla çektiler gittiler. Vasili de onlar çekip giderlerken olduğu yere iskele tahtalarının üstüne çöküverdi. Ağzı kurumuştu ya, kalkıp çeşmeden bir su içecek hali kalmamıştı. Bir tekne daha çıktı uzaklardan. Belli belirsiz bir sis içinden ancak gözüküyordu ya. Vasili bunun bir balıkçı teknesi olduğunu hemen anladı. Ne sevindi ne de üzüldü. Bu tekne de yaklaştı. İçindekiler ağ ayıklıyorlardı. Adaya bakmadan geçtiler gittiler. Vasili iyice bozuldu. Umutsuzluğa düştü. Bu ada eskiden insanlar yaşarken böyle miydi? Bu adanın önünden bir tekne, kayık, gemi hiç adaya uğramadan geçip gider miydi? Sırtındaki çürümüş ölü alabildiğine kokuyordu. Burnu kokuya sonunda alışmıştı ya, ensesi, sırtı, saçları, ayakları, ölülerin kokusuyla kokuyordu. Toprak, kayalar, karşıki karlı dağ, sarı çiçekler, alın ağacı çiçekleri, afyon çiçekleri, otlar, ağaçlar, uçan kuşlar, akan yılanlar, her şey, her şey kokuyordu. İskelenin önünden arka arkaya tekneler, ışıklarını fora etmiş gemiler, ışığa batmış çıkmış kayıklar geçiyor, tekneler, kayıklar, gemiler köpürmüş bir ışık zili üstünde yüzüyorlardı. Vasili sırtında ölü, geçtiği dağları, denizleri, akarsuları kokutarak koşuyordu. Geçtiği köyler, kasabalar, şehirler, adalar kokudan dolayı gözleri yumruk gibi pörtleyip dışarıya uğramış, evlerinden fırlamış koşuşuyorlardı. Arkalarından canavarlar kovalıyormuşçasına. Top gülleleri, top top yalımlar toprağa dehşet patlamalarla düşüyor, yer beşik gibi sallanarak sarsılıyor, çığlıklar, inletiler dünyayı dolduruyor, esen yerler öğürtücü koku esiyorlardı. Ve balıkçı tekneleri karanlığın içinden ışıklarını fora etmiş geliyor, adanın önüne gelince söndürüyor, adayı geçtikten sonra da yeniden yakıyorlardı. Vasili önünden kaç geminin ışıklarını söndürerek geçtiğini sayamadı. Sabaha karşı da kendinden geçti. İskelenin ucuna kıvrıldı, yattı, uyudu. Bir uyandı ki güneş çoktan doğmuş, üç kavak boyu da kalkmış, ortalığı kızdırıyordu. Her yanı ağrıyor, yerinden kıpırdayamıyordu. Sırt üstü uzandı. Gökyüzü uzak, dumanlı bir boz maviydi. Dünkü arka arkaya adanın önünden geçen tekneler düştü aklına. O kadar teknenin bir teki bile adaya uğramamış, adanın burnunun dibinden geçen teknedekiler dönüp de bir kezcik olsun adadan yana bakmamışlardı. Utanıyorlar.